İkinci dizin, sayfa 25. Birinci bölüm. Arabesk nedir diye düşünmüştünüz. Şebboy sesli bir cümbüş, eza içinde. Eşitlik midir komedya, içtenlik mi? Erdem diye benimsenmesi mi fırsatsızlığın? Cemal Süreyya. Zincirde bir simge isim ve bağları. Berrin Nadi, Tanzimat, İttihat, Cumhuriyet zincirinde bir simge isim. Rukiye Berrin Nadi'nin kendisi ve bağları yerine benzer bir oligarşi mensubu, bir başka erguvani ve bağları da seçilebilirdi. Berrin Nadi bir tipolojidir sadece. Okundukça görülecektir ki başka bir yoldan da sonuçta hemen hemen aynı yere çıkardık. Ayrıntılar değişirdi sadece. Bu bir tesadüf, hele hoş bir tesadüf hiç değildir. Elbette doğada ve toplumsal olaylarda tesadüf vardır. Ve tesadüf ile zorunluluk iç içedir. Biri varsa diğeri de vardır ya da biri yoksa diğeri de yoktur. Bazen birbirlerinin yerine de geçip tesadüf olan sonra zorunlu olabileceği gibi tersi de olabilir. Tesadüf zorunluluğun bir görünüş biçimidir ve zorunluluğun yasasını içinde gizler. Ancak unutulmamalıdır ki zorunluluk temel, tesadüf ise ikincildir. Zorunluluk içseldir, tesadüf ise dışsal. Burada yöntemimiz görünüşten öze doğru gidiş biçiminde olacaktır. Yani soyuttan somuta doğru gideceğiz. Soyut derken günlük dilde kullanılan anlamda değil, bir şeyin bizim örneğimizde ergovanilerin bağıntıları ve değişimi hakkında bilgimizin bulunmadığı ilk durum anlamında kullanılmaktadır. Somut derken de o şeyin gerçeği yani özü kastedilmektedir. Marx Kapital'de ilk çıkış olarak metağı ele alır. Onun soyu metadır. Metağın değişik görünümlerini araştırır, somuta, metağın gerçeğine, özüne, dolayısıyla kapitalizmin aslında ne olduğuna ulaşır. Bu oligarşik yapıyı bir kapalı kap gibi düşünüp metafor yapmaya çalışalım. Kabın içindeki gaz molekülleri de her bir erguvani olsun. Oligarklar da gaz moleküllerini birbirlerine ve kabın duvarlarına tesadüfen çarptığı gibi, okul, evlilik, mezarlık yeri, tarikat bağlantıları, masonluk gibi tesadüf gibi görünen fiillerde bulunurlar. Kabın her bir duvarında basınç aynıdır. Tesadüf gibi görünen bütün bu çarpmaların, fiillerin içinde o gazın, oligarşinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, sınıfsal, kültürel, etnik özellikleri saklıdır. Burada doğa bilimlerini toplumsal olaylara benzeterek kaba bir nedensellik ilişkisi kurduğumuz varsayılabilir. Öncelikle bu bir metafordur, meramımızı anlatmak için kurulmuştur. Bu ayrıma dikkat edilmezse doğa bilimlerinin yasalarıyla toplumsal olguların yasaları aynılaştırılıp kaba ve mekanik bir nedenselliğe düşülür. Materyalist diyalektik doğada, toplumda ve bilinçte oluşan değişimin yasalarını açıklar. Ama birisinde geçerli olan bir yasayı aynen alıp diğerine uygulamaz. Einstein Tanrı zaratmaz demişti. Bu düzende de bu oligarşi de zaratmaz. Şimdi Berrin Nadi'den Perihan Ergun'dan naklederek kendisini okuyalım. Bir kış günü Gedikpaşa'da doğmuşum. Doğduğum zaman Halide Edip Hanım da oradaymış. Rukiye diye bana göbek adı takmış. Küçükken bir Fransız matmazel vardı evde. Ondan Fransızca öğrendim. Okumayı bana şair büyük annem öğretti. Sonra Fevziye Lisesi'ne gittim. Şimdiki Işık Lisesi. Yaşamımız Hüseyin Rahmi'nin romanları gibiydi. Süt, nine, mürebbiye, çalışan kalfa kadınlar. Babam Celal Sahir, bir şair kızıyım. Büyük annem bebekle Fransız mektebine gitmiş. Baba evinde zamanın kültür adamları toplanırdı. O vakit Sultanahmet'te 3 tane böyle edebi ev vardı. Bir Fuat Köprülü'nün evi, bir Ağaoğlu Ahmet Bey'in evi, bir de babamın evi. İlk eşim Mesut Cemil müzisyendi. Sonra Nadir'le evlendim. Nadir'le tanıştık, 8 sene sonra evlendik. Çok komik ama aşkımız Atatürk inkılapları üzerinde başladı. Nadir'le Viyana'da tanıştık. Baba evi konak yavrusu gibi bir şeydi. Bir yanda Türk Yurdu diye bir mecmua çıkardı. Çok milliyetçi bir mecmuaydı. Berrin Nadi'nin ölümünden sonra 11 Kasım 2001 tarihli Cumhuriyet'teki köşesinde Ali Sirmen, Berrin Nadi'nin Celal Sahil Erozan'ın kızı olduğunu ve Berrin Nadi'den aktararak Talat Paşa'nın Berrin Nadi genç bir kızken evlerine çok sık geldiğini, Talat Paşa'nın Berrin Nadi'nin elini öpecek kadar da nazik olduğunu yazıyordu. Bir not düşelim. Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları isimli kitabını Berrin Nadi'nin doğduğu konaktaki fikir alışverişleri etkisinde yazmıştır. Bu isimleri, bu isimlerin bağlarını ve ilişkilerini bir spiral gibi olan ağın ortasından başlayarak geçmiş ve bugün olarak göstereceğiz. meteorolog Edward Lawrence hava tahmini için veri olarak kullandığı uzun ondalıklı sayıların tamamını girmeyip virgülden sonra 6 hane yerine 3 hane girmiş ve bunun tahmin sonucunu etkilemeyeceğini düşünmüştü. Uydudan alınan küçücük bir rüzgarın etkisinin dikkate alınmaması gibi bir şeydi yaptığı. Ama yeni hava durumu ilkinden farklı çıkıyordu. Kaos teorisi doğuyordu. Kelebek etkisi denen bu olgu, Amerika'da kelebek kanat çırpsa Afrika'da fırtına olur deyişiyle bilinir. Bu başlangıç şartlarına hassas bağımlılık durumuydu. Başlangıç değerlerini değiştirdiğiniz an döngüsel olmayan bir sistem ortaya çıkıyordu. Ama bu da başka bir düzenliliği doğuracaktı. Düzensiz gibi görünen sistemlerin içinde de bir düzen vardır. Oligarşi gibi karmaşık görünen bir yapının da mutlaka bir deseni var. Bu deseni toplumsal yapıda savaş, doğal felaketler ve benzeri karmaşalar bozar. Bizim yapımızda da örneğin insana dair en saf duygu olan aşk bozabilir. Ve bir oligark nadir de olsa mensup olduğu sınıf, etnisite, din, kültür aidiyetlerine ihanet edip oligarşinin dışında birisiyle evlenebilir. Ya da sistemi bozan şekilde farklı bir okula gidebilir. Bu örnekleri arttırabiliriz. Ancak bütün bu ayrıksı örnekler örtük kast sisteminin desenini değiştirmez. Aşk ve Nazi'nin kadın şairi Celal Sahir. Önce Berin Nadi'nin meşhur babasından başlayalım. Celal Sahir Erozan daha çok şair olarak tanınıyor. Celal Sahir yayıncı, milletvekili, Zonguldak ve tüccar, daha doğrusu komisyoncu da aynı zamanda. Zincirimizin mantığı gereği ölümünden doğumuna doğru ters kronolojik olarak bahsetmemiz gerekiyor. 1935'te veremden ölüyor. Tedavisi için kendisini milletvekili yapan Atatürk tarafından Viyana'ya da gönderilmiş. Ölmeden önce kendi hali için ben bir revenantım diyor. Hortlağım demek yerine revenant diyecek kadar alafrangadır. Atatürk için çok şiir yazmış. Büyük Kurtarıcı'ya isimli şiirinde akrostiş bile yapmış. Dizelerin ilk harfleriyle eski alfabeyle Gazi Mustafa Kemal yazmış. O geliyor şiirinde ise Atatürk için şöyle diyor. Yıl 1335, Mayıs'ın 19'u. Yeryüzüne can veren, cana heyecan veren, kızaran ufuklardan kaldırıyor başını, al yüzlü ogan güneş. Celal Sahir, Fecri Ati, yani Geleceğin Aydınlığı adlı edebiyat akımına mensup, eski sanat anlayışını yıkıp yerine batı değerlerinden beslenen bir sanat yerleştirmek istiyorlar. Yayın organları Servet-i Fünun'dur, yani fenlerin zenginliği. Önce doğa bilimler alanında yayın yaptığı için bu isimle çıkıyor, sonra edebiyata dönüyor. Servet-i Fünun dönemi için edebiyat, siyaset ve toplum 12 Eylül sonrasına benzer dersek fazla yanılmayız. Yasaklı bir ortamdır, sorunları ve çözümleri değil tartışmak, söz etmek bile tehlikelidir. Bu sorunlar edebiyat içerisine serpiştirilir. Doğrudan değil de edebi bir örtü arkasına gizlenerek hayata dair şeyler söylenir. Edebiyat, insanların kendilerini ve toplumsal sorunları etkili bir biçimde ifade edebileceği çok az kanaldan birisidir. Servet-i Fünun'u çıkarma fikri her taşın altından çıkan Recaizade Mahmut Ekrem'den çıkar. Tevfik Fikret elinden tutup Servet-i Fünun'a götüren de Recaizade Mahmut Ekrem'dir. Sonra da Tevfik Fikret'i Erguvaniler Edebi Merkezi Servet-i Fünun'un başına geçiren de Recaizade'dir. Derginin sahibi Ahmet İhsan Tokgöz, Matbuat Hatıralar isimli kitabının birinci cildini Mahmut Ekrem'in anısına ithaf etmiştir. Derginin etkili isimleri, çekirdeği olan diğer kişiler de Halit Ziya, Süleyman Nazif, Faik Ali Ozansoy, Hüseyin Cahit Yalçın, Ali Ekrem Bolayır, Namık Kemal'in oğlu, ismi Recaizade Ekrem'den geliyor, Mehmet Rauf, Ahmet Reşit Rey, Hüseyin Suat Yalçın ve Celal Sahir'dir. Hepsi Namık Kemal'e hayrandırlar. Batı'da edebi olarak ne varsa dergide de vardır. Toplumsal sorunların din dışı bir kurguyla çözüleceğine inanırlar. Geleneksel ahlak anlayışının dışındadırlar. Modernleşmeci ve pozitivisttirler. Servet-i Fünun'u 54 yıl çıkaran Ahmet İhsan Tokgöz, medyanın mümtaz siması, kerameti kendinden menkul dilcisi, Okan Bayülgen'in şov partneri kadın ismiyle de köşe yazıları yazan Hakkı Devrim'in eşinin dedesidir. Hakkı Devrim'in yazılarında sürekli övdüğü semti Yeşilköy'dür. Bu övgü Hakkı Devrim'in de oturduğu Ahmet İhsan Tokgöz'ün köşkünün bu semtte olmasından ileri gelir. Babası tapu müdürü olan Hakkı Devrim'in oğlu da armut dibine düşermiş misali Bevrin Cankat ismiyle Milliyet'te yazıyordu. Cankat Hakkı Devrim'in oğlu Serdar Devrim'in annesinin kızlık soyadıdır. Bu baba oğulun kadın ismiyle dedikodu yazmalarının nedeni bizim ilmimizi aşar. Serdar Devrim, Bülent Tanda'nın sahibi olduğu anket şirketinin müdürüydü. Hürriyet'te dış haberler müdürlüğü, köşe yazarlığı gibi ünvanları da var. Ahmet İhsan Tokgöz, Mülkiye'de okurken hocası Recaizade Mahmut Ekrem'in görüşlerini benimsemiş. Erguvani Eğitim Merkezi tercüme odasına girmiş. Lozan konferansı sırasında Lozan Matbuat Bürosu'nu yönetiyor. Ondan önce de zaten Ankara hükümetiyle paslaşarak yurt dışına çıkmış. Ödülünü de alıyor. Önce Milli Olimpiyat Komitesi'nin ilk başkanı oluyor, sonra da milletvekili yapılıyor. Ahmet İhsan'ın matbaa işleri kötü gidince yakın dostu Sait Bey tarafından Yüksek Ticaret Mektebi'ne hoca yapılır. Kimdir bu Sait Bey? Mehmet Ali Aybar'ın annesinin dayısıdır. Sait Gelenbevi, yani oğlu, Ahmet Muhtar Paşa, damat Ferit Paşa ve Ali Rıza Paşa hükümetlerinde marif nazırlığı yapmış. Aşiyan mezarlığında yatan Sait Gelenbevi'nin soyadı bazı kaynaklarda Gelenbevi oğlu diye geçiyor. Ahmet İhsan'a yardım ettiği sırada Gelenbevi Sait Bey, Marif Meclisi reisidir. Onu oraya getiren kişi Marif Nazırı Emrullah Efendi'dir. Eğitimci Emrullah Bey sıkı bir iddiatçı ve yolsuzluklarıyla da anılan bir kişi. Eğitimle ilgili Tuğba Ağacı Nazarisi denen bir teorisi var. Tuğba Ağacı kökleri yukarıda olan ağaçtır. Yani bir başka adıyla hayat ağacıdır. Emrullah Efendi'nin ismi artık pek hatırlanmıyor ama mektepler olmasa marifi ne güzel idare ederdim sözü bir mesel olarak hala çok kullanılıyor. Bakınız Hakkı Devrim 24 Temmuz 1999 tarihli Radikal'de eşinin ailesi nasıl anlatmış. Birinci Dünya Savaşı öncesi Ford marka bir otomobil ve iki direkli bir kotra sahibidir. Yeşilköy'e yerleşen ilk Türk ailelerindendir Tok Gözler. Halit Ziya Uşaklıgillerle, Hakkı Halit Beylerle, Refik Halit Karay'ın kardeşi birlikte. Yaz akşamları Ahmet İhsan Bey Cağaloğlu'ndaki matbaadan ahır kapıya iner. Kıyıda bekleyen kotrasına kurulu sofranın başına çoğu zaman misafirleriyle birlikte oturur ve değirmen dereye doğru yelken açarmış. O yatar kaptanı seyri sürdürür. Ertesi sabah kır yalısı açığında demirlenmiş kotrada kahvaltı edildikten sonra karaya çıkılırmış. İyi de bu değirmenin suyu nereden geliyordu? Hakkı Devrim bunları yazmaz, yazamaz. Ahmet İhsan'ın bu ülkenin insanlarını sırtından kazandıklarını da yazmaz. Ama yazan var. Üstelik bizim gibi servet düşmanı bir solcu değil. Mine Urgan'ın üvey babası Atatürk'ün en yakınlarından Falih Rıfkı Atay Çankaya kitabında Ahmet İhsan için aynen şöyle yazmış. Ahmet İhsan Tokgöz ki tam bir menfaatçiydi. Falih Rıfkı Tokgöz Ahmet İhsan'a çok kızıyor. Çünkü Atatürk ile İsmet İnönü anlaşmazları nedenleri arasında Tokgöz Ahmet İhsan'ın çevirdiği işleri de görüyor. Mesele şu, Atatürk Gazi çiftliğinde bira ürettiriyor ve buna çok önem veriyor. O zaman da bira sadece Bomonti bira fabrikasında üretiliyor. Bomonti bir tekel durumunda. Bomonti'nin hisselerinde Tokgöz Ahmet İhsan almış ve idare meclisi başkanı olmuş. Yönetim kuruluna İsmet İnönü'nün eniştesi Kudüs'lü Abdülrezzak Bey'i de almış. Bomonticiler Ankara'da yeni kurulan bira fabrikasının genişletilmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Meseleyi bir de Devrin gazetesi Akın'ın 31 Temmuz 1933 tarihli nüshasından okursak bu soygunu daha iyi anlarız. Bomonti fabrikası başka iki bira fabrikası ile birleşerek ve aralarına bazı sorumsuz fakat nüfuzlu kişileri alarak bir tröst oluşturmuşlardır. Arpa 17 kuruş iken bira 35 satılıyordu. Bugün arpa 100 paraya, 2,5 kuruş. 3 kuruşa düşmüş olmasına rağmen bira düşmüyor. Bir şişe biranın maliyeti 4 kuruş, 8 kuruş olduğunu söyleyenler de var. Bira şirketlerinin devlete ödedikleri vergi çok az. Bira tröstünün kârı en az 3 mislidir. Halk rakının litresini 400 kuruşa içiyor ama verdiği paranın devlet hazinesine gittiğini biliyor. Birada ise para şunun bunun cebine gidiyor. Bugün devlet inhisarlarına karşı şiddetli eleştiriler getirilirken birkaç açık gözün bira alanında fiili inhisar oluşturmalarına göz yumulmamalıdır. Yakup Kadri de anılarında Tokgöz için çok hesaplı ve işini bilir adam diyor. Hakkı Devrim isimli zatın Ahmet İhsan Tokgöz'e övgüler yağdırıp emekçilere, emeği savunanlara hakaretler yağdırmasından daha doğal ne olabilir ki? Rukiye Berin Sahir Nadi, Celal Sahir'in ilk eşi Halit Hanım'dan doğan en küçük çocuğudur. İlk eşinden doğan diğer çocukları da Nüshet Sabit, Nüveyre ve Meliha. İkinci eşi Lütfiye Hanım'dan çocuğu olmamış, üçüncü eşi ise oyun yazarı Aliye Hanım. Aliye Hanım'dan Türkay Erozan ve ABD'de Hopkins Üniversitesi Histoloji Kürsüsü Başkanlığı'yla yapmış olan meşhur bir patolog olan Profesör Doktor Yener Erozan doğmuş. Celal Sahir'in evlatlarından sadece Türkay Erozan'ın çocuğu olmuş. Merhum Türkay Bey'in yan yalı Ayla, Emiroğlu Hanım'la evliliğinden doğan oğlu ise dedesinin ismini taşıyan Celal Sahir Erozan. Ayla Hanım ve oğlu Bodrum Türkbükü'ndeki meşhur Maça Kızı Pansiyonu sahibi. Pansiyon deyip geçmeyin, TÜSİAD mensuplarının bile gittiği bir yer. Torun Celal Sahir, babasının öğretim üyesi olduğu İTÜ'den atılmış ve ABD'ye gitmiş. Türkçü dedenin adaşı ve torunu. ABD vatandaşı ve dolar milyoneri olmuş. Şu anda Nişantaşı'nın yazıldığına göre çok pahalı mekanı Tuğus Restoran'ın sahibi. Torun Celal Sahir Türk, Amerikan İş Konseyi Yönetim Kurulu üyesi olup, yakın arkadaşı eski Beyaz Saray sözcüsü James Rubin aracılığıyla Clinton'la da yakınlık sağlamış. Celal Sahir, Faik Ali Zahir ismiyle Servet-i Fünun'da yazdığı için yakın arkadaşı Celal de aynı dergiye, Doktor Bafralı Yanko delaletiyle yani aracılığıyla yazarken ona öykünerek Sahir ismini almış. Bu ayrıntıyı yazmamızın nedeni Faik Ali'dir. Bu isim sonra karşımıza ailesi ve bağlarıyla ayrıntılı olarak çıkacak. Ziya Gökalp'in Tekin Alp adıyla yazan Moiz Cohen'in de yazdığı dergileri ya çıkarıyor ya da orada yazıyor. Celal Sahir Türk Dil Kurumu'nun kurucu üyesi. TDK belgelerinde şöyle yazıyor. O akşam Gazi'nin önerisiyle Samih Rifat Bey Başkan, Ruşen Eşref Bey Umumi Katip yani genel yazman olurlar. Ruşen Eşref Bey'in önerisi üzerine de Yakup Kadir Karamanoğlu ve Celal Sahir Erozan Beyler de kurucu üyeliklere uygun görülürler. Bu isimler de Faik Ali gibi tekrar ayrıntılarıyla karşılaşacağımız isimler. Bir ismi geçiriyorsak ama orada kendisinden bahsetmiyorsak ilerleyen bölümlerde karşımıza tekrar çıkacaktır. Celal Sahir iddiatçılarla arası bozulmadan önce bal tutan parmağını yalar örneği olarak iddiatçı iktidar döneminde imtiyaz, daha doğrusu yolsuzluk mertebesinde kayırılarak epey para kazanmış. Bu gelen paraları yiyip bitirmeden önce Makulyan Hanı'nın üst katında bir yazıhane tutmuş. Süleyman Nazif bu yazıhane ile ilgili şöyle diyor, daha doğrusu durumu şöyle icvediyor. Celal Sahir'in Makulyan Hanı'nın üst katına itilası, itilaların en makulüdür. Yani Celal Sahir'in yükseldiği yerlerin içinde en makulü Makulyan Hanı'nın üst katına çıkmasıdır. Çok haklı. Hubyar Mahallesi muhtarı bile olan Celal Sahir'in öğretmenlik yaptığı okullar arasında Fevziye, yani bugün Işık Lisesi olan okulda var. Kızı Berin Nadi ile orada okutmuş zaten. Bu okul da iyi doğmuşların ortak paydalarından birisi. Ön plana çıkmış bu isimlerle anılan az sayıda okulun içinde önemli bir yeri var. Celal Sahir'in yine ağ içinde en önemli güç odağı olarak göreceğimiz masonluğu da çok önemli. Berin Nadi'nin ilgili olduğu kişilerin de hepsi masondur zaten. Şimdi oligarşinin bazı belirleyici unsurlarını verelim ki oligarşi daha iyi anlaşılsın. 1. Aileden gelen güç. 2. Evlilikle kazanılan güç. 3. Okul. 4. İş ortaklığı. 5. Masonluk. Bu beş unsur oligarşinin şimdiye kadar ön plana çıkan unsurları. Bu unsurlara ek başka unsurları daha sonra ekleyeceğiz. Celal Sahir'in o devirde oğlundan daha meşhur olan annesi Fehime Nusret Hakkı Paşa'nın kızı olup şair ve tiyatro yazarıdır. Fehime Nusret 1908'de ilan edilen ikinci meşrutiyetin şerefine yazılan Neşide-i Zafer Marşı'nın söz yazarıdır. Bu marşın bestecisi de Leyla Saz'dır. Yuşa Tepesi marşının da bestecisi olan Leyla Saz kitabımızda önemli kavşak noktalarından birisi olacak. O yüzden bu bağ çok önemli. Fehime Nusret Halide Edip'in otobiyografik kitabı Mor Salkımlı Ev'de bahsedilen kişilerden birisidir. Rukiye Berrin Sahir Nadi'nin babası annesi, Celal Sahir'in annesi Fehime Nusret ile Halide Edip arasındaki yakınlıktan dolayı Berrin Nadi isim annesi Halide Edip'in kucağına doğuyor. Şimdi de Celal Sahir Erozan'la ilgili konuyu dağıtma riskine rağmen önemli bir ilişkiyi açıklamak gerekiyor. Ondan sonra Celal Sahir'in asıl yürüyeceğimiz kolu olan babasına geçeceğiz. Diyalektik bağıntıların bilimidir. Hiçbir olgu başka olgulardan yalıtılmış değildir. Hiçbir olgu şeylerin tesadüfen bir araya gelmesiyle oluşmaz. Olguların ve süreçlerinin çok yönlü hareket halindeki bağıntılarını kavranması için bir başka deyişle diyalektik ilişkilerin gösterimi için bu bağları açacağız. Sayfa 33. Nigar binti Osman. Ben ölürsem çektiğim derdi bilen yaran desin. Pek de şu biçare Nigar'ın ahteri. Varlığından olmadan alemde birden müstefit. Ol felaket didenin haki siyah oldu yeri. Mutsuz şair Nigar Hanım başarısız olan 1848 devrimleri sonrası Osmanlı'ya sığınan, gerçek ismiyle Adolf Farkas, sonradan aldığı ismiyle Macar Osman Paşa'nın kızıdır. Nigar Hanım'ın tanımıyla bir ehli seyfü kalem olan Adolf Farkas, ihtida ettikten sonra Osman Nihali ismini alır. İhtida etmek doğru yolu bulup hidayete ermek ve başka dinden çıkıp İslamiyet'i seçmektir. İhtida edenlere erkekse mühtedi, kadınsa mühtediye deniyor. Mesut Yılmaz'ın babaannesinin nüfus kağıdında ilk isim olarak mühtediye yazmasının nedeni budur. Osman Paşa kimilerine göre 5, kimilerine göre ise 8 dil bilen müzisyen ve ressamdır. Nigar Hanım'la babası arasında çok güçlü bir sevgi bağı var. Nigar Hanım'ın kültürünü, dünyasını da belirleyen babası olmuş. Osman Paşa'nın en yakın arkadaşlarından Nigar Hanım üzerinde de etkisi olmuş kişilerden birisi Recaizade Mahmud Ekrem'dir. Daha sonra bahsedeceğimiz Recaizade ünlü gazeteci Umur Ekrem Tarlu'nun dedesinin babasıdır. Vaniköy'de bir yalıda oturuyor. Bu yalı daha sonra Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney'in dedesine geçiyor. Nigar Hanım'ın annesi Emine Rifati Hanım aşağıda kendisi ve bağları hakkında geniş olarak değindiğimiz Keçecizade Fuat Paşa'nın mühürdarı İzmirli Nuri Bey'in kızı. Mühürdar Sadrazam Nazır ve Valinin mührünü taşıyor ve gizli bilgilerine de sahip oldukları için makam sahibi değişince mühürdar da değişiyor. Her makam sahibi ancak çok güvendiği kişiyi mühürdar yapıyor. Nigar Hanım'ın çocukken özel Türkçe hocası dönemin çok meşhur ve eksantrik bir ismi olan Ebu'l-Lisan Şükrü Efendi'dir. Nigar Hanım'ı çok etkileyenlerden birisidir. Ebu'l-Lisan yani dil babası denmesinin nedeni Şükrü Efendi'nin çok dil bilmesidir. Şükrü Bey açık fikirle dünya edebiyatına vakıf birisi olup Rukiye Berrin Nadi'nin kucağına doğdu. İsim annesi Halide Edip'in de Arapça hocasıdır. Bağdat naibi, meclisi marif azası Şükrü Efendi, Fransa İmparatoriçesi Öjen'i 1869'da İstanbul'a geldiğinde Sultan Aziz ile görüşürken tercümanlık da yapar. Şükrü Efendi'nin bizi daha da yakından ilgilendiren özelliği Celal Sahir Eroza'nın kayınpederi, daha doğrusu kayınpederlerinden birisi, Halet Hanım'ın babası olmasıdır. Afife Jale'nin sahneye çıkmasına da destek veren Celal Sahir, saçlarının güzelliğini öne çıkaran böyle de tanınan bir çapkın. Yakup Kadri Halit Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyahı'ndaki roman kahramanı uzun saçlı Ahmet Cemil'in Celal Sahir'in ta kendisi olduğunu söyler. Bütün hayatımı onlar verir de ben yaşarım. Kadınlar olmasa öksüz kalır da eşarım. Yani en iyi şairim. Diyen aşk ve kadın şairi o zamanın tabiriyle koyu iddiaçı Celal Sahir'in Nigar Hanım'la da arasında yakın bir ilişki var. Celal Sahir Nigar Hanım'a yazdığı mektuplarda aziz ve muhteşem şairem hitabını kullanıyor. Celal Sahir hanımlara mahsus diyerek Demet isminde kadın dergisi de çıkarmış. Çok sık yurt dışına gezmeye giden Nigar Hanım'ın gittiği evlerden birisi de Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı Semiye Hanım'a aittir. Semiye Hanım, Tanzimat'ın en büyük ismi Reşit Paşa'nın eşidir. Nigar Hanım'ın ortanca oğlu Salih Feridun'dan doğan torunu Fırat Nigar'ın eşi Saniye Hanım, Melami ve Mason Ahmet Mithat'ın ailesindendir. Ahmet Mithat Efendi, Nazım Hikmet bahsinde değineceğimiz Refik Erduran'ın dedesinin dayısıdır. 200'ün üstünde kitabı var, ne biliyorsa yazmış. Yüzeysel olup olmaması hiç önemli değil. Murat Belge her konuda yazması hakkında ben sosyalist Ahmet Mithat'ım diyordu. Ahmet Mithat aynı zamanda iyi bir tüccardır. Tavukçu, sucu, sırmakeş suları vesaire pek çok ticari işe girmiş. Parayı çok sevdiğini açıkça söylüyor zaten. Kendini Hacı-i Evvel yani ilk öğretmen olarak görüyor ve daha çok eğlenceli gündelik bilgiler veren şeyler yazıyor. Öğretme isteği çok baskın kitabının bir yerinde konuyu bırakıp okuyucuya doğrudan aklına gelen bir şeyi yazabiliyor. Bilinç akışı tekniği denebilecek ama edebi olmayan bir sohbet havasında yazıyor. Tanzimat'ın doğurduğu yapmacık tipleri de ilk hicivden kişidir. Şaire Fitnat Hanım'a aşıktır ve randevu yeri olarak ıhlamuru seçer. Fitnat Hanım neden ıhlamur deyince, lamur Fransızca aşk demektir diyor. İlginç, renkli, eğlenceli bir kişiliği var. Ahmet Mithat Efendi'ye Mithat ismini Tuna valisi olduğu dönemde Mithat Paşa vermiş ve kendisini yanına alarak Bağdat'a götürmüştür. Mithat Paşa'nın sağ kolda Sedat Simavi'nin babası Mutasarrıf, yani sandık yöneticisi, il valisi Hamdi Bey'dir. Ahmet Mithat bütün bu yüzeyselliğinin ve tüccarlığının yanında tarihte önemli bir rol oynamıştır. Bunu söylememek hem haksızlık olur hem de Ahmet Mithat'ın asıl önemli yanı atlanmış olur. Ahmet Mithat'ın bazı kimselerle çatışmaları da Ahmet Mithat'ın asıl önemli rolünden kaynaklanır. Bu rolünden dolayı aslında aynı ailenin bireyleri olan muarızlar arasında çelişkiler yaşanır. Bu çelişkiler de ta o devirden bu devire kadar gelir. Bugünün AB ekseni etrafında yaşanan çelişkileri de Ahmet Mithat'ı anlamakla anlaşılabilir. Tanzimat sonrası Avrupa'dan geri kalışın nedeninin iktisatlı olduğunu anlaşılmasıyla birlikte iki farklı yaklaşım öne çıkar. Milli iktisat versus liberal iktisat. Yani milli iktisat ile liberal iktisat çatışması. Ahmet Mithat milli iktisat taraftarıdır. Daha doğrusu milli iktisadı savunanların ilk temsilcisi sayılabilir. Milli iktisatçılar Avrupa'yı yakalamak için önce sanayileşmeyi, yerli sanayi için korumacı olmayı ve böylece Müslüman Türk burjuvazisine dayanan bir devlet yapısını savunmuştur. Liberal iktisatçılar ise Türkiye'nin öncelikle bir tarım ülkesi kalmasını ve tarımsal ihraç mallarını serbest ticaretle Avrupa'ya satılmasını savunmuşlardır. İki temel çelişkileri vardır. Birincisi önceliğin tarımda mı yoksa sanayide mi olduğu, ikincisi ise dış ticaretin kontrol altına alınıp alınmayacağıdır. Jön Türkler ve İttihat ve Terakki milli iktisadın cisimleşmiş yapılarıdır. Cumhuriyet ise iddiatçı önderler olmadan kadro olarak iddiatçıların devamı ama liberal iktisadın benimsenmesidir. Devletçilik politikası özellikle 1929 dünya iktisat buhranı sonrası zorunlu olarak benimsenmiştir. Cumhuriyetin iktisadi bağımlılık politikası izlediğinin en iyi örneği Chester projesidir. 8 Nisan 1923'te meclis tarafından onaylanan anlaşmaya göre Amerikan Chester grubu 3 liman yapacak 4440 kilometre demir yolu döşeyecekti. Bunun karşılığında ise demir yollarının yanındaki 40 kilometrelik şeritteki bütün yeraltı zenginlikleri 99 yıllığına vergi kolaylıkları hatta imtiyazları da sağlanan bu gruba geçecekti. Bu imtiyazlı ve iktisadi bağımlılığın açık göstergesi olan projeye İngilizler ve Fransızlar Lozan'da taş koymuştu. Peki Ahmet Mithat kendisinden sonra olup biten bu şeylerin başında neredeydi? 1880'de bir hayli cüretkar denebilecek ismiyle Ekonomi Politiki yazmıştı. Eserinde milli iktisadı savunuyordu. Ahmet Mithat'ı itaatçılardan ayıran fark ise Abdülhamit'in zorbalığını iktisadi gerekler nedeniyle savunmasıdır. Ahmet Mithat çocukların günde 15 saat çalıştırılmasını emek gücü olarak doğru bulacak ancak bu çocukların daha sonra kötü asker olabileceği kaygısıyla kerhen bir muhalefet şerhi düşecekti. Bütün bunları bugünün anlaşılması için yazıyoruz. Tanzimattan beri iktidarı tahtirevalli misali bir alıp bir bırakan, fraksiyonları hariç kabaca iki ana grup vardır. Bu iki grup aynı ailenin mensuplarıdır. İktidar da onlardır, muhalefet de onlar. Liberal de onlardır, devletçiler de onlar. İslamcılar da onlardır, laikçiler de onlar. AB yandaşları da onlardır, karşıtları da onlar. Faşistler de onlardır, sosyalistler de onlar. Bir büyük ailenin mensupları bu çatışmaların asıl aktörleri olmuşlardır. Elbette bu çatışmalarda eziyet çekmek dışında bir şey kazanamayan milyonlarca İslamcı, Türkçü, sosyalist, Erguvan olmayan insanı söylemiyoruz. Bizim de içinde bulunduğumuz Erguvan olmayanları bu ülkede oynadıkları rol figüranlıktan öteye geçememiştir. Ankara valisi Nevzat Tandoğan'ın "Komünizm gelecekse biz getiririz, size ne?" sözü bu anlamda tekrar düşünülmelidir. Ahmet Rasim, Ahmet Mithat Efendi için 12 beygir kuvvetinde yazı makinesi demiş. Ahmet Mithat'ın oğlu Kamil, babasını beygire benzetti diye Ahmet Rasim'e kızar. Bu benzetme Ahmet Mithat'ın kulağına gidince, "Oğlum, insanlara en çok faydası dokunan hayvan beygirdir," der. Ahmet Mithat ailesinin Nigar Hanım'a hayranlığı o derece büyüktür ki yeni doğmuş torunlarından birisine Nigar Hanım'ın kucağına veren Ahmet Mithat, "Bu yavruya bir isim bağışlasanız hanımefendi," deyince Nigar Hanım, "Müsaade ederseniz kendi ismimi bağışlayayım efendim," şeklinde mukabele eder. Böylece Ahmet Mithat ailesine küçücük bir Nigar katılmış olur diye anlatıyor Münevver Ayaşlı. Küçük Nigar'ın annesi Ahmet Mithat'ın kızı Medya Hanım, babası da meşhur muallim Naci'dir. Pek çok kaynakta tutucu diye anlatılan, daha doğrusu dezenformasyon sonucu böyle belletilen muallim Naci, bakınız ne yazmış. "Ben ne Mesihi ve Mesiha demim, zevki hakikatte arar Adem'im." Muallim Naci Mesih, yani İbranice Maşiyah yazıyor. Vaka Nüvis ve Lügat-ı Naci'nin yazarı Mason ve Bektaşi muallim Naci'nin Said Paşa'nın neden özel katibi olarak seçildiğini de böylece anlayabiliyoruz. Bir edebiyat eserine diğer sanat dallarındaki eserler için de geçerlidir. Anlamak için kullanılan eleştiri yöntemlerinden biri edebiyatçıya yönelik olan çözümlemedir. Ya eserinde ele aldığı konular, tipler, olaylar, yaklaşımlar ve benzeri gibi eserde gördüğümüz bazı olgulardan sanatçıyı anlamaya çalışırız ya da sanatçının kimliğinden, kişiliğinden, düşüncelerinden, inançlarından, aidiyetlerinden ve benzeri olgulardan edebiyat eserini anlamaya çalışırız. Muhafazakar diye anlatılan muallim Naci gazelinde de şöyle demiş. "Gönlüme sakiyi mimar eyledim meyhanede. Allah Allah, Kabe'yi imar eyledim meyhanede. Ol kadar çaktım ki tersa zadegânın aşkına. Berke döndüm neşri envar eyledim meyhanede. Merkezi feyzim doldum müstekar hürşid var. Encümi akdahı seyyar eyledim meyhanede. Kâbe'yi kuyun anıp nuş ettiğim sağgarları, zemzemi eskimle şerşar eyledim meyhanede. Gel de cuşa cuşunu seyreyle mesudilerin. Başka bir alem bedidar eyledim meyhanede. Şimdi burada uzun bir açıklama yapmak gerekiyor. Bu açıklamayı çerçeve için alıp Muallim Naci ile devam edeceğiz. Aslında bahsedeceğimiz konunun anlattığı da Muallim Naci'dir. Ancak sadece Muallim Naci değildir. Aynı zamanda Orhan Pamuk'tur da ve bundan sonra bahsedeceğimiz bütün olguları çok yakından ilgilendirmektedir. Celal Sahir Erozan'dan bahsederken şaire nigarın bağlarına değiniyorduk. Burada bir büyük köşeli parantez açıyoruz. Mesih'in İbranicesi olan Maşiyah İbranice'de yağlanarak kutsanmış demektir. Mesih'in David soyundan geleceği açıktır ve bu yüzden David'in soyu yağla kutsanmıştır. Bu yağ da zeytinyağıdır ve zeytin ağacı David'in soyunun ailesinin simgesidir. Osmanlı Bankası'nın simgesi bu yüzden zeytin ağacıdır. Kabalacılık, masonluk, bektaşilik ve mevlevilik kısaca batıni olan bütün bu yaklaşımlar arasında inanç, simge ve ritüel benzerlikleri vardır. Bu başlı başına bir kitap konusu olup burada sıkmadan özetlemeye çalışalım. Batıni inancın yani zahiriye değil görünenin ardında olana bakmanın en temel yollarından birisi gematriyadır. Gematriya bir kelimeyi oluşan harflerin sayısal değerlerini toplamak demektir. Arapça ve İbranice diğer bazı alfabelerde her harfin bir sayısal değeri vardır. İslami mistisizmde tasavvufta gematriyanın karşılığı ebced hesabıdır. Bir kelimeyi sayıya çevirirseniz bu sayının da bir anlamı olur. Böylece bir kelime açık anlamından çok daha farklı anlamlara da gelir. Gematriyası, ebcedi aynı olan kelimeler birbiri yerine de kullanılabilir. Bizde daha çok ebced hesabıyla tarih düşürmekten bilinir. Ebced hesabında harflerin sayısal değerleri Arap alfabesindeki sıraya göre değil, İbrani alfabesindeki sıraya göreydir. Çünkü kaynağı da orasıdır. Bu yöntemle olayların, yapıların tarihi, doğum ve ölüm tarihleri ya da pek çok başka şey verilir. Kanuni Sultan Süleyman'ın ve Hürrem Sultan'ın, Rokselan, oğlu 2. Selim ya da Sarı Selim adına Mimar Sinan sorumluluğunda emekçilerin yaptığı Selimiye Camii'nin hünkâr mahfilindeki çini bezemelerin arasına Sinan'ın gizlice hat yazısıyla Muhammed ve Ali diye 4 defa yazdırmasına ve bunun yüzyıllarca dahi anlaşılamamasına baktığımızda 2. Selim gerçekten cihan sahibi midir yoksa adına yapılan caminin içine inançlarını yansıtan bezemeleri açıkça yaptıramayacak kadar Sünni Halefi ulemadan çekinen ve inançlarını dahi ifade edemeyen bir isimdir. Sinan'ın kuşkusuz 2. Selim'in bilgisi dahilinde Selimiye Camii'nde ebced hesabıyla mimari olanlar kurması ve bunu da gizli yapması ne kadar dramatiktir. Ali ismi ebced hesabıyla 110, Allah da ebced hesabıyla 66 sayılarına karşılıktır. Selimiye'de kubbe yüksekliği Ali'nin 12 katı, yani 12 çarpı 110'dur ve bu elbette bu 12'de Bektaşiliğin ünlü simgelerinden 12 imamı temsil etmektedir. Zeytinin gematriyası. Zayin 7 artı yud 10 artı tav 400 eşittir 417. 417 sayısı Nuh'un, İbranice Noah gemisini simgeliyor. Bu simge Nuh'un gemisindekilerin her çift ayrandan birer çift yenmesi dinen caiz olanlardan da 7'şer çift aldığı gemi, tufandan kurtuluşunun simgesi olarak Nuh'un gönderdiği güvercinin gagasına zeytin dalıyla gelmesidir. Kral Minos'un kızı Ariadne, simyacıların nesneleri altına çeviren felsefe taşını bulmak için girdiği bir mağarada Labirentus canavarını aşar. Bildiğimiz labirent buradan geliyor. Satış rekorları kıran Harry Potter dizisinde bir kitabın ismi felsefe taşı. Labirentlerde kaybolmamak ve sağ salim geriye çıkmak için bir ipucu kullanıyor. Ariadne'nin ipi. İşte bu ip kabadalıcılara göre hayat ağacını 10 sefirotu simgeliyor. Bu ip düz şekilde değil sarmal biçimdedir. Bu ipin sarmal şekilleri İbranice harfleri oluşturuyor. Gematria'nın çıkışı kısaca bu. Mistik genel olarak zahiri değil batıni olanlardan anlamlar çıkarır ve Tanrı'yı böyle kavrar. Ona böyle ulaşmaya çalışır. Bu ulaşmada da derece derece hamlıktan pişkinliğe giderek kemale ererek olur. Bu kabalacı için adam kadmona yani mükemmel insana ulaşmaktır. Simyanın batıni anlamı olarak da bu aşamada siyah, beyaz ve kırmızı renklerdir. Orhan Pamuk'un kitapların ismi buradan geliyor diye 2001 yılında açıklamıştık. Aylarca İbranice çalışarak, üstelik internetten ekran karşısında çok çalışarak yazdırmıştık. İbranice adam, ad ve adam, alef 1 artı dalet 4 artı mem 40 eşittir 45. Sefirot insan şeklinde yani adam kadmon olarak insan bedeninin üç sefiri olan keter yani taç, hohma yani bilgelik ve binah yani zeka insan başına oluşturuyor, çeşitli uzunluklarını temsil ediyor. Adam kadmon bir kabalacının ulaşmaya çalıştığı durumdur. Adam Tanrı'nın insan suretindeki görünümüdür. Tanrı adamı yaratıp Eden'e yani yeryüzündeki cennet bahçesine kovuyor. Havva da onun kaburga kemiğinden oluyor. Ama bilindiği gibi adam yasak meyve yiyor ve Eden'den kovuluyor. Tekvin Bab 2:16. TKP 1979 ara seçimlerinde bir hanımı bağımsız olarak milletvekili adayı göstermişti. İsmi Bakiye Beria Önger'di. SSCB tarihinde de bir meşhur Beria vardır. Stalin'in bütün cinayetlerini yürüten ve sonunda da kendisi de idam edilen bir zat. Beria, Beria, Baeria, Beria hepsi aynı isimlerdir. İbranice'de sondaki H illetli harf ve okunmuyor. Dolayısıyla Beria ya da Beria yazımı doğrudur. Çünkü Latin alfabesi dışında yazılan sözcüklerin Türkçe'ye transkriplerinde okunduğu gibi yazılması gerekiyor. Kabala'ya göre maddenin dört haline ateş, hava, su ve toprak analoji olarak dünyanın da dört hali vardır. Azilut, Beria, Yezira ve Asiya. İşte Beria bu on kürenin ikinci seviyesinin yani merhamet, adalet, güzellik ve sonsuzluk diye isimlendirilen sefiraların duygular evreninin ismi. Beria'nın altında fiziksel beden, üstüne akıl, en üstte ise ruh yer alıyor. Bu mevcut durumu tasvir ediyor kozmogonik olarak. Bir de beşinci dünya var, o da Adam Kadmon'dur. Yani mükemmel insan ya da tasavvuf terminolojisiyle söylersek insanı kamildir. Kadmon İbranice'de ilk, adam ise gibi demek. Tanrı'nın kendi suretinde yarattığı aşkın bir dünyadır ve ona ulaşmak için de teorik ve pratik eğitim gerekir. Kırmızının İbranicesinde ek olarak bir vav harfi var. Arada vav V sesi veriyor ancak birleştirici görevi de var. Bu yüzden gematriyaya dahil edilemiyor. Bakın 45 sayısı ne ortama geliyor. Asıl önemli olan bu. Tevrat'ın bir nevi şifrelerini çözenler, Tevrat'ta zahiri değil de batını olan arayanlar bunu da bulmuş. Bu 45 sayısını adam olarak İsa'ya 53'te buluyorlar. Burada Mesih'ten bahsediliyor. Mesih tekrar geldiği zaman bu kez Adam Kadmon olarak gelecek. Yorum bu. Adam Kadmon da Kambala'nın temellerinden Zohar'da çok geniş yer alıyor. İşte derin bir mistik olan Orhan Pamuk'un kitabının ismi bunu anlatıyor. Zaten bir mistik asla zahiri olanı kullanmaz. Mistisizm de ister Yahudilik ister İslami mistisizm, tasavvuf olsun renklerin hiyerarşisi var. Mükemmelliğin ya da insanı kamilin rengi de kırmızıdır. Simya değersiz madenlerden altın yapma işlemi. İçrek bir öğreti olan simyanın tinsel düzlemdeki amacı ise sıradan insanı tinsel insana dönüştürmektir. Simyanın sonul amacı büyük yapıtı gerçekleştirmektir. Bu sürecin üç aşaması kara yapıt, beyaz yapıt ve kırmızı yapıttır. Kara yapıt, maddenin ilk dönüşüm aşaması, çözülme ve damıtılma aşaması. Beyaz yapıt, ögeler kaynaşarak gümüşsü ya da aysı duruma gelirler. Bu durumda maddenin tüm renkleri beyazla birleşir. Kırmızı yapıt, elde edilen maddenin gümüşü duruma geldiği son aşama diye yazmıştı Umberto Eco. Orhan Pamuk'a saldıran linç girişiminde bulunan güruhla ne siyasi ne insan ne de ideolojik hiçbir yakınlığımız elbette yok. Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve oğullarını Pamuk'un en iyi kitabı olarak görürüz. Kişilik olarak da Orhan Pamuk sempatik bir insan gelir bize. Çok zeki ve ilginç birisi. AB karşıtlarına göre AB taraftarları görece bize daha yakın gelir. Bir milliyetçinin AB yandaşı olması gerektiğini savunuruz. Biz ise sosyalist olarak sadece Türkleri değil, dünyadaki bütün ezilenleri merkezimize aldığımız için AB'nin Türklere ve diğer etnik gruplara yarayacağını ama dünyadaki ezilenlerin daha da ezileceğini düşünerek ideolojik olarak farklılığımızı koyarız. Sosyalistin liberal ya da milliyetçi ile farkı da budur zaten. Mevlevi hanelerin büyük olanına asitane, küçük olanına ise tekke ya da zaviye deniyor. Asithanelerde matbah-ı şerif denen bölüm buraya ancak görevliler ki can deniyor ve üst düzey mevleviler girebiliyor. Burada mutfak ve törenlerin yapıldığı meydan-ı şerif bulunuyor ve meydan-ı şerife de tören zaman dışında görevli ve üst düzey olanlardan başkası giremiyor. Meydan-ı şerifte ortada kırmızı bir post duruyor ve hiyerarşik olarak en üst düzeyi temsil ediyor. Şeyh Mevlevi hane açabilecek dereceye gelmiş Mevlevi dedesine verilen isim. İkinci postun rengi ise beyaz ve meydancı dedeye ait. Meydancı dede meydan işlerini gören kişi ve şeyhin postunu da ancak o seriyor ve kaldırabiliyor. Meydan-ı şerifte duran üçüncü postun rengi siyah ve kazancı dedenin postu oluyor. Kazancı dede mutfakta yardımcı durumundaki kişidir. İbranice Maşiyah yani Mesih demektir. Mesih'in gematriyası yani ebced hesabı 358'dir. Yılanın da İbranicesi Nahaş yani mitolojideki serpent olarak gematriyası 358'dir. Dolayısıyla Mesih derken yılan da demek mümkündür. Yakov yani Hazreti Yakup İbranice Redu yani aşağıya gidin diye oğullarını kitabını kurtarmak için emir verdiğinde Redu'nun gematriyası 210 olduğu için İsrailoğulları bu sürgünün 210 yıl olduğunu anlıyorlarmış. İbranice halav süt demek. Her lamet artı bet eşittir 8 çarpı 30 artı 2 eşit 40'tır. Bu sayı Hazreti Musa'nın Sina Dağı'nda kaldığı gün sayısıdır. O yüzden Şavuot bayramında süt içilmesi bir gelenek. Orhan Pamuk'un Yeni Hayatını okuyanlar bilir. Bir kitap var ve o kitabı okuyanın hayatı değişiyor. Bir kitabının ismi de Kara Kitap, Kara ve Kitap ve okununca bütün hayatı değiştiren bir kitap. Kara'nın İbranicesi şu harflerden oluşuyor. Alef 1, artı Hay 5, artı Vav, artı Dalet 4, toplam 10. Adam sözcüğündeki Vav'ı gematriyaya dahil etmediğimiz gibi burada da dahil etmezsek Vav'ın birleştirici olduğunu düşünerek bu sözcüğün gematriyası 10 olur. İbranice harflerden Yud'un sayısal değeri de 10'dur. Yud ya da Yod Zohar'da bütün canlıların başını temsil ediyor. Sefer Ha Zohar yani Zohar kitabı Kabala'nın iki temel metninden birisi. Sefer Ha Zohar Larousse'a göre aydınlığın kitabı demek. Zohar aydınlık anlamına geliyor. Zohar'ın diğer anlamı da çoban yıldızı yani Zühre'dir. Adem ebced hesabına göre Elif 1, Dal 4, Mim 40 eşittir 45. 45'inde sayı toplamı 9. 9. ebced hesabına göre Zuhal burcunu temsil ediyor. Zuhal ZE 7 artı H 8 artı Lam 30 eşittir 45. İslam mistisizmine tasavvufa göre Adem Zuhal burcundan yazmadığımız 9'un kabalacılara göre neyi temsil ettiği 9 Satürn gezegeni Satürn'ün bir diğer adı da Zuhal'dir zaten. İbrani asılzadesinin 9 sayısını temsil eden harf Tet'tir. Tet'in mistik anlamı ise Tov. Tov İbranice iyi hoş demek. Zaten Adem mükemmel insan kabalacının ulaşmaya çalıştığı, tasavvufçunun ulaşmaya çalıştığı insanlarla çakışıyor. Bu insanın ne rengi simgesel olarak kırmızı. Zohar'ın yazıcısı olduğu söylenen Rabbi Simeon kozmik ağacın da yaratıcısı. Kozmik ağaç 10 küreden oluşuyor yani 10 sefirot. Sefirot çoğu sayılar demek, tekili ise sefiradır. Anlamı ise şifredir. Kabala'ya göre Tanrı evreni yaratırken her birine sefira adı verilen 10 aşamada yaratıyorlar. Zohar'a göre İbranicesi 22 harf ve 10 adetten oluşan sefirotun harfleri insan son bedeninin gölgelerini, organlarını temsil ediyor. Kabalacılar ise aynen zikir gibi bir meditasyon yapıyorlar. Önce üç baba denen üç İbrani harfini bilmek gerekiyor. Bunlar Yod, He ve Vav'dır. Bu harflerin okunuşları dört yöne ve aşağıya yukarı olmak üzere 6 adet permütasyonu söyleyerek zikir başlıyor. Daha sonra Kabalaca'da belirtilen hayat ağacı ya da sefirot ağacı denen 10 adet kavramı temsil eden oldukça uzun söz ve hareketlerle kendinden geçme başlıyor. Bunlar adam kadmona yani mükemmel insana ulaşma durumuna geçmek için yapılıyor ve bu duruma şiur hohma yani akıl ve bilgelik ruhu deniyor. Masonların toplandıkları yer olan mabetlerde girişte mutlaka iki sütun bulunur. Bu iki sütun Süleyman mabedinden alınma semboller Süleyman tapınağında bu sütunlar yıkılmadan önce dururmuş. Süleyman tapınağı yapılırken aletler, belgeler ve işçilerin ücretleri de bu iki tunç sütunun içinde saklanırmış. Bu iki sütundan birincisine Boğaz, B deniyor ve şimdi yani Kuzey Sütun olarak biliniyor. İsmi Rut'la evlenen Boğaz'dan geliyor. Rut'un Yahudiliğe dönüş yapan Moavlı kadın olarak Yahudi tarihinde özel bir önemi var. Rut'un oğlu Kral David'in, Davut babasıdır, Elimele kuraklık nedeniyle Moav'a gidiyor ve orada evleniyor. Elimele ölünce eşlerinden Rut kayınvalidesini Naomi yalnız bırakmıyor ve onun dinini de benimsiyor. Ruth daha sonra Boaz'la evleniyor ve bu evlilikten doğan çocuk Obed, David'in büyük babasıdır. David, Şavuot'ta doğmuş ve ölmüştür. B sütununun rengi ise kırmızıdır. Boaz'ın Ruth ile evliliğinden doğan çocuklardan peygamber çıktığı ve soy ilerlediği için B sütunu erkek cinsel organını temsil ediyor. Diğer sütun ise Jakin, J sütunu. Rengi beyaz ve kadın cinsel organını temsil ediyor. Bu sütun da Cenub yani güney sütunu olarak biliniyor. Mason mabedindeki siyah renkte Malkut'u yani krallığı temsil ediyor. Malka İbranice'de kralın oğlu demektir. Malkui yani Malka Malaga'dan geldiğini söylüyor. Öldürülen Nesim Malki demek ki Malaga orijinliymiş. Malkut ya da Malkhut 10. sefiranın ismi. Krallığı iktidarı temsil ediyor. Malhuyot krallıklar, hükümdarlıklar anlamına geliyor. Masonlar kendi sitelerinde şöyle demiş. Mason ham taşı yani kendisini yontarak küp taş haline yani gerçek bir mason haline getirmek zorundadır. Ham taşı yontma sembolü aynı zamanda Süleyman Tapınağı'nın dünyanın ilk taş yapısının inşasını hatırlatır. Nedir bu Süleyman Tapınağı? Ağlama duvarı, İbranice Kotel batı duvarı, Yahudilerin en kutsal yerleri denen yer yıkılan Süleyman Tapınağı'ndan kalan tek duvardır. Yahudiler bu tapınağa Betha Mikdaş diyorlar ve bu tapınağı tekrar inşa etmek nihai amaçlarıdır. Bu tapınağın taşları ocakta yontularak gelmiştir. Tapınağın yöneticileri Kohenler, Koanim ve Levilermiş. Pergel gönye gibi temel mason simgeleri duvarcı malzemeleri olarak Hiram'ın kullandığı malzemeler olarak tapınaktan kaynaklanıyor. Masonlar kendilerini Hiram'la özdeşleştirirler ve yardım istedikleri zaman da yok mu dul kadının çocuğuna yardım edecek derler. Hiram dul bir kadının oğludur ve bu tapınağın yüklenicisidir. Hiram tapınağın inşası sırasında çalışanlar arasında hiyerarşi oluşturuyor. Usta, kalfa, çırak ve benzerleri. Ve çalışanların sayısı çok fazla olduğu için ücretlerini almak için geldiklerinde kimin çırak, kimin kalfa vesaire olduğu anlaşılsın diye her bir dereceye ayrı işaretler, el değdirmeler ve parolalar saptanmış. Masonluktaki aşamaların, parolaların, şifrelerin, tokalaşırken parmak tıklatmalarının, lems, kaynağı buradan geliyor. Üç kalfa usta güvedeliği almak isterler ama parolayı bilmemektedirler. Parola Yehova'ymış ustalar için. Yehova Tanrı'nın söylenmesi yasak olan ismidir ve gematriyası yani harflerini sayısal değerlerinin toplamı 26'dır. Ve bu parolayı öğrenmek amacıyla Hiram'ı sıkıştırırlar. Ancak Hiram parolayı söylemez ve öldürülür. Masonluktaki sır saklama, ketumiyet bunun önemi, değeri buradan geliyor. Hiram'ı öldürenler gömdükleri yerin üstüne de akasya dalları koymuşlar. Mason mabetlerinde ya da logolarındaki akasyanın nedeni bu. Bir de defne dalını seviyorlar. Bunun nedeni de tapınağın kapısının defne dallarıyla kaplı olmasından kaynaklanıyor ve mason mabetlerinde bunu uyguluyorlar. En büyük mason üstadına Maşrak-ı Azam deniyor. Hiram'ı aramaya çıkan başka üç usta Hiram'ın cesedini bulduklarında cesedin derisi soyulmuş, çürümeye başlamış haldedir. İbranice bu anlamlara gelen maşrak diye bağırdıkları için bundan sonra usta parolası Yehova değil, İbranilikte Yehova demek büyük günah sayılıyor, maşrak oluyor. Hiram'ın cesedi toprağa verilirken ustalar Hiram'ın kanı üstümüze sıçramadı, biz temiziz anlamında beyaz önlük ve beyaz eldiven giyiyorlar. Mason törenlerinde eldiven ve önlük takılmasının nedeni de bu. Koskoca insanlar müsamere çocukları gibi acayip kılıklara bu yüzden giriyorlar. Çetin Altan bunları yazsa da öğrensek. Masonlar isimlerinin yanına üçgen şeklinde üç nokta koyuyorlar. Bunun nedeni de Hiram'ın cesedini bulan üç usta ve bu üç sayısı üç nokta, üçgen vesaire bilim, hoşgörü ve doğruluk olarak simgeleniyor. Buraya kadar özetlediğimiz bu şeylerin hepsi İslam mistikliği içinde geçerli. Örneğin en büyük iki tarikat olan Bektaşilik ve Mevlevilikte de sayı mistikliği, özel kıyafetler, sır tutma, gizlilik, hiyerarşi yani dereceli sistem, özel selamlaşma biçimleri, haricin anlamayacağı şekilde ve yine özel yani gizli tanışma birbirlerini anlama yolları var. İttihat ve Terakki'nin selamlaşma biçimi de masonluktan alınmadır. Sağ elin üç parmağını büküp hilal şeklinde kalbe götürmek, ben İttihatçıyım demekti. Yine parola şifre olarak da mu'in ve hilal kullanılmıştır. El kalpteyken mim, ayn ve ye yani mu'inin harfleri söyleniyordu. Mu'in, muavin, yardım eden demektir. Orhan Pamuk'tan başka örnek verelim. İbranice'de mavi. Kaf 20, artı ket 7 artı vav artı lamet 30 eşittir 57. 57 Kabala'ya göre ölüm ve günah demek. Bu kadar da bize yeter. Orhan Pamuk'un Kar romanında lacivert olarak kodladığı, katil olarak gösterdiği İslamcı tipolojinin lacivertliği de buradan geliyor. Bektaşilikte mavi, Muaviye'nin ve Yezid'in rengi olarak lanetlenmiş bir renk. Bektaşilere göre kırmızı Ali'nin, beyaz Hazreti Muhammed'in, siyah ise Fatma'nın rengi. Kar'ı biraz daha anlatalım. Kar İbranice'de şelek demek. Şelek, şin 300 artı lamet 30 artı gimel 3 eşittir 333. Eski Ahid'in ilk 5 bölümüne tekvin, çıkış, sayılar, leviler, tesniye, Tevrat, İbranice, Tora denir. Tevrat'a göre Hazreti Musa, Moşe, Robeneu, İsrail oğullarını Mısır'dan çıkardıktan sonra Amalekler saldırdı. Musa bir tepeye çıktı ve savaş esnasında kollarını kaldırdığı zaman, İsrail oğulları indirdiği zaman Amalekler kazanıyordu. O yüzden kollarını sürekli havada tutması için Aaron ve Hur da kendisine yardımcı oldu. Tevrat'ın Amalek dediği halk Esav'ın soyudur. Yani Yitzhak'ın kızıl saçlı, tüylü, çoban olduğu için cahil denen ve babasının yerine geçmesi gerekirken kardeşi Yakov'un hileyle saf dışı ettiği kişi. İsrailoğulları milletine yapılacak kötülük kavramı Amaleklerle özdeşleştirilmiştir. İsrailoğullarına daima kötülük yapacakları bildiriliyor. İbranice kar demek olan Şeleg'in gematriyası ile İbranice'de unutkanlık anlamına gelen Şitça aynı anlama geliyor. Kar aynı zamanda unutkanlığın da simgesi. İbranice karça sözcüğünün anlamı da soğuk. Bizim bildiğimiz kullandığımız kar sözcüğü buradan geliyor olabilir. Amalek saldırısı beklenmedik bir şey ve bizim soğuk duş etkisi diye tabir ettiğimiz şekilde İsrailoğulları da şaşırıyor. Ancak Tanrı İsrailoğullarını soğukkanlı yapıyor. Soğuk ile Amalek düşman burada özdeşleştiriliyor. Tanrı'nın yolundan ayrılıp kötülük yapmak için Amalek bizi unutkan yapıp Tanrı'ya hizmetten uzaklaştırıyor. Unutkanlık, soğuk ve Amalek iç içe geçmiş durumda. Kış ayrıca gerek doğanın gerekse de insan ruhunun uykuda olduğu bir karanlık dönem kabul ediliyor. Tanrı da yaz-bahar aylarında ruhsal gelişmeyi, kış-güz aylarında ruhun onarımını öngörüyor. Ancak karın önemi burada bitmiyor ve Zohar'a göre daha da derin kozmogonik anlamı var.